Dünden yarına Türkiye. Dünden Yarına Türkiye programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Programı Doktor Murat Yılmaz ve Dilek Baytemur birlikte hazırladı. Sesimizi sizlere Ayhan Taşçı ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz dundenyarinaturkiye@trt.net.tr. Stüdyomuzda Doktor Murat Yılmaz bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş bulduk. Merhaba Dilek.
Merhabalar. Bugün tabii ki Afrin'i konuşacağız sizinle. Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. günü. 20 Ocak'ta başlamıştı harekat. Biz öncelikle isterseniz Afrin'in önemiyle başlayalım.
Evet. İsterseniz genel bir giriş olarak Afrin bölgesi hakkında bilgi verelim.
Evet.
Ama ona girmeden hani Afrin harekatının sizin dediğiniz gibi neden Afrin'e yönelik bir harekat yapıldı? Kısaca onu vurgulayarak başlayalım. Afrin PKK-PYD'nin Suriye'deki iç savaştan faydalanarak kanton adı altında bir yapıya dönüştürerek bu terör örgütünün kontrolü altına aldığı yerlerden birisi. Ve hemen Hatay'ın doğusunda işte Kilis bir yanında. Dolayısıyla bir yüksekliğin Amonos Dağları'nın yüksekliğine evet. bağlanan bir coğrafya. Bu coğrafyadan Türkiye'ye yönelik ciddi terör unsurları öteden beri gelip gidiyor. Türkiye'deki birçok büyük bombalama olaylarının arkasında buradan gelen teröristler yer alıyor. Yine bu bölgeden Türkiye'ye yönelik ciddi taciz atışları söz konusu. Ve ayrıca terör örgütünün en uzun zamandır yatırım yaptığı, örgütlendiği yerlerden birisi. Evet. O bakımdan da ehemmiyet arz ediyor. Ayrıca terör örgütünün bir koridor oluşturmak suretiyle Akdeniz hattına sarkmak ve Türkiye'yi Orta Doğu'dan koparmak çerçevesine uygun önemli stratejik bir yerde bulunuyor. Türkiye öteden beri bu problemi uluslararası kamuoyunda ittifak içerisinde olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ne anlatmaya çalıştı ama nihayetinde bu operasyonu yapmak durumunda kaldı. Buna birazdan döneriz. Afrin dediğimiz yer aslında Halep vilayetine bağlı bir yerleşim birimi. 2012'de Suriye'deki Esed rejiminin bölgeden çekilmesiyle oluşan otorite boşluğu çerçevesinde bu PKK, KCK-PYD terör örgütü 24 Ocak'ta Afrin'de bir kanton ilan ediyor kendince.
Yani çatışmaksızın. Esad rejiminin bıraktığı bölge.
Otorite boşluğu var fakat evet. çatışma hususu şöyle Dilek Hanım. Burada özellikle bu örgüt oradaki diğer Kürt grupların veya Kürt veya Arap aşiretlerin önde gelenlerine yönelik çok hani suikaste dahil olmak üzere tutuklama, sürgün, ağır fiziki güç kullanmak suretiyle oradaki insanları sindirdi. Dolayısıyla böyle bir şiddetin neticesinde orada bir hakimiyet kurdu. Evet. Çünkü diğer grupların böyle bir hazırlığı yoktu. Bu grup PKK'nın silahlı unsurlarından faydalanmak suretiyle aslında oradaki daha güçlü grupları sindirdi. Diğer gruplar silahlı bir mücadele yürütmüyorlardı. Onları sindirdi. Ve bu manada bir hani oradaki gruplar içerisinde azınlığı teşkil ediyor.
Evet.
Silah marifetiyle orada bir hakimiyet kurmuş durumda. Arkasında da Amerika Birleşik Devletleri var. O da ayrı bir tuhaflık. Bu örgüt Marksist-Leninist, işte Stalin'in resmini asan bir örgüt. Amerika Birleşik Devletleri de onu destekliyor. Onunla ittifak içerisinde.
Ve zaman zaman da desteklemediğini söylüyor. Yalanlarını da yani her işte, fırsatta dile getiriyor.
Tabii yani şöyle bu, fiilen hani, o desteklemediğini söylediği söz hani biraz teskin, teselli ve bu çerçeveden söylenen sizin ifade ettiğiniz gibi propagandif yalanlardan ibaret.
Evet.
Bu PKK-PYD'nin işgali altında bulunan diğer bölgelerle irtibatı kesilmiş durumda. Özellikle burada Türkiye'nin Elbap Cerablus operasyonuyla bu iki grubun arasında yani Fırat'ın doğusundaki diğer PKK-PYD'nin işgal altındaki bölgelerle birleşmesi engellendi. Afrin'in 2005'te yapılan bir nüfusu var. Kent merkezi 36.500 civarında kent merkezi. Genel olarak bölgede 172 bin kişilik bir nüfustan bahsediliyor. Ancak bu Suriye'deki iç savaş dolayısıyla yaşanan göç, ölüm, işte bu örgütün zorla göç ettirme politikalarının neticesinde hali hazırdaki nüfusun tam olarak ne olduğu bilinmiyor. Bir de bu terör örgütünün kontrolü altında olduğu için propagandif rakamlar veriyor. Fakat tahmin edilen hani çocuklarda dahil olmak üzere bütün bölgede 400 bine yakın kişinin olabileceği tahmin ediliyor. Ama dediğim gibi bu bir tahmin.
Evet.
Bu bölge zeytine dayanan bir bölge. Hani zeytin dalı
ismi oradan geliyor.
İsmi evet. Hem oradan geliyor hem de tabii zeytinin biliyorsunuz
barış.
Sembol olarak evet. Barışı, bereketi çağrıştıran bir yönü vardır. Afrin bölgesinin sembolü zeytin ağacı. Bu harekatta da o sembolün tercih edilmesi bu manada anlamlı. Zeytin, zeytinyağı, Halep sabunu denilen o sabunun ve tekstil burada önemli bir yere sahip. Bu PKK-PYD burada kendince işte 2015'te bir ideolojik çerçevede bir üniversite kurmaya çalışmış. Tabii bütün bunlar işte o bahsettiğimiz ideolojik PKK propagandası yapan yerlerden ibaret. Suriye iç savaşından itibaren Afrin'deki halk PKK-PYD'nin işgali ve çok hani ağır baskısı altında yaşıyor. Buradan birçok sivil Türkiye'ye kaçmış durumda.
Evet.
Yani bir de bu var. Hani ciddi bir nüfus buraya kaçmış durumda. Çünkü PKK-PYD'nin bu ideolojik tahakkümü, işte çoluk çocuğa yönelik eğitimi, zorla asker alma uygulamaları nihayetinde buradaki ahalide ciddi bir rahatsızlık yaratıyor.
Bu aslında hani 2012'den beri gelen bir süreç. O zaman öyle diyebiliriz. Tabii daha evveliyatı var ama
tabii,
hani
tabii,
Esed'in
doğru.
Bırakmasıyla orayı rahat bir şekilde...
Daha oraya... önceden de şöyle bir işte, temeli var burada. Bu örgütün daha önceden geçiş güzergahı olarak Suriye'ye, Bekaa'ya gelip giderken kullandığı ve üstlendiği yerlerden birisi. Orada bir doku oluşturmuş. Ondan kaynaklanan bir tarihi de var. Ve yani burada mesela işte PKK'nın şeyi ileri gelenleri bu Afrin'deki tekstil atölyeleri yerine burada işte savaş komünizmi yaratalım. Burada efendim silah mühimmat atölyeleri yaratılması lazım falan diye bölge halkını çok ciddi hani kendi geçim kaynaklarından da uzaklaştıracak bir baskı tazyik altına almış durumda. Bir de bahsettiğimiz gibi ideolojik bir işte propaganda ve oradaki gençlere, çocuklara yönelik bir zorunlu askerlik adı altında terör örgütüne katıyorlar. Burada bu bölgede muhtelif kesimlerden nüfuslar var. Yani Kürt nüfus mesela çoğunlukta değil. Arap nüfus çoğunlukta. Bilhassa Tel Fırat ve Minak askeri hava üssünün orada. Ayrıca bir miktar üçüncü grup olarak Türkmenler var. Ayrıca Yezidiler var. Bir de küçük bir Şii grup olduğu biliniyor. buradan kaçan Türkiye'ye gelen insanlar bu Türkiye sınırındaki yani bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı da Türkiye'nin hani kontrolü altında olan bu Azez bölgesinde kamplarda bulunuyorlar ve bunların bir kısmı da işte bu operasyonda rol alan Özgür Suriye ordusuna destek veriyor. Hem Kürt nüfus içerisinden hem de Arap nüfus içerisinden ciddi bir destek söz konusu. Yine bu hani verilen rakamlar bu Özgür Suriye ordusunun ciddi olarak arttığını gösteriyor. Basına akseden bir 17 bin civarında bir rakam vardı. Bu Elbap operasyonunda 3.500 kişilik bir birlikken aradan geçen zaman zarfında 17 bin kişiye yükselmiş. Yani bu yaklaşık 5 kat civarında arttığını gösteriyor Özgür Suriye ordusunun, Türkiye'nin kontrol ettiği Özgür Suriye ordusunun. Evet, yani bu 29 Ocak 2014'te ilan edilen bu kantonla beraber burada bir tahakküm kurulmuş durumda ve bu tahakküm aynı zamanda hani Hatay Amonos üzerinden hem Türkiye'nin Hatay başta olmak üzere Akdeniz hattına hem de yine Hatay üzerinden bu Maraş hattına terörist unsurların geçişinde önemli bir rol üstleniyor.
Yani şöyle diyebiliriz o zaman, PKK, PYD ve diğer terör unsurları Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için
kullandıkları Afrin'e, bir üs. Doğru, evet. Doğru.
Afrin'e bel bağlamış durumda.
Tabii, topografyası bu bakımdan önemli. Çünkü hemen aşağıda bir düzlük var. Suriye malum düz bir arazi. Ama buradaki rakım, yükseklik 700 ile 1200 arasında çıkıyor. Yani Afrin'in kuzeyindeki kesimde. Bu yükseklik de işte Türkiye'deki Amonoslar sistemine bağlandığı için bu geçişi mümkün hale getirebiliyor. PKK-PYD'nin yanı sıra burada başka bir takım sol terör örgütleri de var. Suriye'nin içinde faaliyet gösteren. Ona da geleceğim. Evet. Ama başka bir takım sol örgütler de var. Burada bulunan ve buradan Türkiye'ye geçiş yapan. Yine PKK-PYD'nin Laski üzerinden geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız, Muğla'da bir grup yakalandı. Evet. Türkiye'nin batı coğrafyasına botlarla, deniz botlarıyla veya gemilerle oraya kadar gelip deniz botlarıyla içeri salınmak istenen bu şeyde akışı da yine Afrin üzerinden sağlıyorlar. Dolayısıyla hani Türkiye'nin Afrin'e müdahalesi Suriye'deki PKK, PYD varlığının sona ermesinin yanı sıra fiilen Türkiye'ye yönelmiş ciddi bir terör odağının da ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Siz de işaret ettiniz. İkincisi çok daha önemli bir şey var. Bütün bu örgüt hatırlanacaktır. Batı'da propaganda yaptı. Amerika Birleşik Devletleri de bu iddiayla kendisini destekledi. Bu iddia neydi? Bu örgüt işte DAEŞ'le en çok mücadele eden örgüttü.
Evet. Bu nedenle zaten silahlandırıyorum
bunları
bu iddia, demişti. Böyle bir iddiaları
var. Bu iddiaydı. Var. Fakat evet. Şimdi Rakka'daki operasyonda ortaya çıktı ki PKK-PYD Rakka'da DAEŞ unsurlarıyla anlaşmak suretiyle aileleriyle beraber 4-5 bin kişilik bir DAEŞ unsurunu serbest bıraktı. Bunlar oradan serbestçe çıktılar. Şimdi yine bugün gelirken baktım, Anadolu Ajansı'nın bir haberi vardı. Afrin'de ellerindeki DAEŞ militanlarını bu operasyondan sonra serbest bırakmışlar. Ve anlaşıldığı kadarıyla ondan önce de yine güvenlik kuvvetlerinin sık sık bahsettiği bir şey var. Zaten operasyon başlangıcında işte hatırlanacaktır. Başbakanımız da, Genelkurmay Başkanı da operasyonun PKK, KCK, PYD ile beraber aynı zamanda DAEŞ'a yönelik olduğunu söyledi. Çünkü DAEŞ'i bahsettiğimiz bu işbirliği çerçevesinde Türkiye'nin içine gönderecek bir orada bir düzenek kurmuşlar ve onlarla anlaşmak suretiyle kendi örgütlerine dahil etmişler veya DAEŞ unsurlarının Türkiye içine girmek suretiyle eylemler yapmasını istiyorlar. Buna ilişkin bir işbirliğinden bahsediliyor. Zaten terör örgütünün mensubu olduğunu bildiğiniz insanları niye serbest bırakırsınız ki? Üstelik PKK'ya de güya en fazla bunlarla husumet duyan veya hatırlayın mesela bizim Ankara'da bu gardaki HDP mitingine bombayı DEAŞ atmıştı. Sonra Diyarbakır'da yine HDP mitingine DEAŞ bomba atmıştı. Peki bunların katili olduğunu bildiğiniz insanları içlerinde o da var. Yani o kişi, onlara yönelik talimatları veren üst düzey örgüt yöneticileri de var. Siz niye Rakka'da serbest bırakırsınız? Buradaki mesela o zaman da hatırlanacaktır. Bu eylemlerin kokteyl karakterine işaret etmişti o zamanki siyasi otorite. Bazıları da bunu eleştirmişti. Halbuki siyaseti etkilemek amacına matuf eylemler olduğu apaçık ve şimdi de mesela bu örgüt bunlarla işbirliği yaparak yine Türkiye'de siyaseti, Türkiye'deki etnik, mezhebi ya da hayat tarzımıza ilişkin farklılıkları bir çatışma konusuna dönüştürecek bir terör faaliyeti gayreti içerisindeler. Güvenlik kuvvetlerinin çok olağanüstü mücadelesi sayesinde bu terör faaliyetleri gerçekleşmiyor. Ama her iki örgütte yani hem PKK hem DEAŞ hem de onlarla işbirliği halindeki bu ya da müstakil olarak FETÖ, bir takım sol örgütler bu istikamette gayret sarf ediyor. Dolayısıyla buradaki bu işbirliği hali de hiç şaşırtıcı değil ve bütün o propagandaları Rakka'dan sonra bilhassa çökmüş durumda. Türkiye bunu iddia ettiğinde ben özellikle yurt dışındakilere bir şey demiyorum ama Türkiye'nin içerisinde yazıp çizen akademisyen, gazeteci ya da siyasetçi bazı insanlar var. Onlar gerçekten hani nasıl aynaya bakıyorlar onu anlamakta zorlanıyorum. Şimdi mesela Türkiye bunu iddia ettiğinde bununla dalga geçen, tiye alan ve Türkiye'nin DEAŞ'la işbirliği yaptığını iddia etmekten geri kalmayan bazı kesimler.
Hala BBC, mı o şekilde iddialar söz konusu?
Hala yani. Yazıp çizenler var. Evet. Böyle kitaplar var maalesef. Bunu yapanlar şimdi BBC bunu açıkladığından itibaren artık sesleri biraz kesilmiş durumda. BBC çünkü biliyorsunuz o Rakka'daki serbest kalma halini kaydetmiş ve yayınladı. Halbuki Türkiye'de de buna ilişkin çok ciddi bilgiler var. Ve üstelik şimdi de işte mesela yani bugün geçen Anadolu Ajansı'nın geçtiği haber. Keza güvenlik kuvvetlerinin ifade ettiği gibi bu güzergahta bulunan DEAŞ unsurları. Bakınız operasyon başlamadan önceki günlerde Azez'de DEAŞ militanları bulundu. İntihar eylemcisi olarak. Azez işte bu Elbap çevresinde, Cerablus çevresinde eylem yapmak için gelmişler. Onların gelebileceği tek yer Afrin. Yani bu apaçık şey konusunda ben şimdi size soruyorum mesela bunu hani bu geçmişte bu tür iddialarda bulunanlar hani özür dilediler mi? Biz yanlış yaptık dediler mi? Şimdiki durumu mesela eleştiren bir bildiri kaleme aldılar mı? Yani Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı çıkanlar, Türkiye'nin şimdi mesela Afrin'e müdahalesi hakkında ileri geri konuşanlar, bütün bunlar karşısında herhangi bir ses verdiler mi? Hayır, yani yok, işte yok. Güven Park'taki o bombalama eyleminde onlarca insanımız şehit oldu, yaralandı, hala yaralılar var. Yani bazıları sakat kaldı, uzuvları koptu. Merasim Sokak'ta aynı şey oldu. İstanbul Beşiktaş'ta oldu. Artık hani hepsini sayamayacağımız kadar işte Kayseri'de askerlerimize karşı oldu. Bütün bunlar ortadayken sesleri çıkmayanların şimdi Afrin operasyonu dolayısıyla böyle Türkiye'ye yönelik hala eleştirel pozisyonlar takınabiliyor olması gerçekten hani artık halkta bir karşılığı olmadı çok açık ama gerçekten ayıp. İnsanların biraz aynaya bakarak durması, düşünmesi, bir muhakeme yürütmesi lazım. Zaten bu iddialar sebebiyle bu çevreler hani eskiden de küçük çevrelerdi. Fakat eskiden onlar ne diyor diye insanlar onları bir dinlerdi. Artık dinlemiyorlar. Çünkü apaçık terörü savunduğunuzda, apaçık terör örgütünün yanında onları desteklediğinizde netice itibariyle o terörün içerisinde mütalaa edilirsiniz. Ne yazık ki Türkiye'de bazı sol gruplar bu manada artık Türkiye'de ciddiye alınmaz bir noktaya doğru savruldular. Şimdi buradaki terör örgütünün Afrin etrafında çok ciddi bir kriz yaşadığının altını çizelim.
Bu önemli aslında.
Tabii, bu çok önemli.
Aslında Türkiye meşru müdafaa hakkını da kullanıyor. Çünkü Türkiye-Suriye sınırının %65'i, neredeyse %65'i örgütün işgali altında. Ve Suriye'nin tabii ki aynı zamanda topraklarının dörtte biri terör örgütleriyle kaplanmış durumda.
Kesinlikle.
Tabii ki
yani
biz
bunu anlatmamıza bile gerek yok.
Ama hani bir kez daha dinleyicilerimize buradan tekrarlamak gerekir.
Tabii belki. Yani hani şu bakımdan ben anlatmamıza bile gerek yok diyorum. Yani İran, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de gelmişler, istediklerini yapıyorlar. Türkiye, Suriye'deki Suriye'nin komşusu 3,5 milyonun üzerinde Suriyeli mülteciye bakıyor. Suriye'den kaynaklanan DAEŞ ve PYD dolayısıyla yaşadığı terör hadiseleri ortada. Kimseye bizim hesap verecek halimiz yok. Oradaki ülkelerin, orada hakimiyeti altında bölgeleri kontrol eden ülkelerin Türkiye'ye hesap vermesi lazım.
Evet.
Yani çok açık bir şekilde bunu ifade etmek lazım. Şimdi buradaki terör örgütünün yıllardır yatırım yaptığı, kendisini en güçlü hissettiği ve hem Rusya'nın hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin garantisi altında olduğunu düşündüğü Afrin'de terör örgütü casavluk ortada kaldı. Şimdi zaten o iddiayla bu kadar şımardılar, dengeleri bozuldu. Ve bir de şunu da hatırlayalım, Türkiye'de yürütülen bir müzakere süreci vardı. Türkiye'deki müzakere sürecini şiddet kullanarak örgüt bozdu. Bozmasının sebebi de Suriye'de kendisine vaat edilen bu alanlardı. Bu sebeple bozdular ve Türkiye'yi Suriye denkleminden çıkaracak ve kendi içine dönecek ve aynı zamanda bir darbeyi tetikleyecek bir şiddet eylemini başlattılar. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün arkasında da bu hazırlıkların çok ciddi rolü var. Zaten 15 Temmuz darbe teşebbüsü de Türkiye'yi bu operasyon serisinden, Suriye'den, işte Barzani referandumu konusundan, Kudüs'teki başkent uygulaması karşısında mücadeleden alıkoymak, kendi içine kapatmak ve Allah esirgesin bir tür iç savaş veya parçalanma süreciyle karşı karşıya bırakmak için yapıldı. Milletimiz 15 Temmuz'da binlerce yıllık o tecrübesiyle, ferasetiyle ve aynı zamanda hani bütün insanlık alemini örnek cesaretiyle o gece bunu idrak ederek bunu engelledi zaten.
Evet.
Onu engellediği için de hatırlayacaksınız, Türkiye'nin ilk ciddi dış politika hamlesi Ağustos ayında Elbap işte Cerablus operasyonu başlatmak şeklinde gelişti. Çünkü Türkiye bu darbe teşebbüsünün amacının aynı zamanda Türkiye'yi Suriye'den denklemin dışına çıkarmak ve Suriye'de bu bahsettiğimiz kantonları birleştirerek ayrı bir senaryo yazmak çabası içerisinde olduklarını anladı. Çünkü şimdi bakınız, bu senaryo tek başına kalmadı. O tarihten sonra Türkiye'nin güneyinde yer alan ülkelerde yaşananları bir hatırlatalım.
Evet.
Hatırlayalım. Şimdi mesela Suudi Arabistan'ın içinde bir darbe oldu. Yemen'de tuhaf şeyler oldu. Mesela Yemen'de Suudi Arabistan'a karşı savaşan eski devlet başkanı Suudi Arabistan'la anlaştı. Bu sefer öldürüldü. Yemen'de hala içinden çıkılmaz bir iç savaş yaşanıyor. Katar durup dururken Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri marifetiyle ambargoya tabi tutuldu ve neredeyse belki de Türkiye ve İran'ın katkısı olmasa işgal edilecekti. Türkiye bunu da engelledi. Sonra yine Suudi Arabistan içinde olduğu bir başka şey, Lübnan'da başbakan istifa ettiğini açıkladı. Fakat başbakanın nerede olduğunu kimse bilmiyor.
Evet, öyle bir durumda.
Hatırlayacaksınız.
Oldu, doğru,
anayasaya şöyle bir madde koymuşlar. Evet. Başbakan ancak Lübnan'dayken istifa eder. Çünkü yazık, yani Lübnan'ı o hale getirdiler ki başlarına neler gelebileceği öngörmüşler. Bu anayasa hükmü çerçevesinde Cumhurbaşkanı istifayı kabul etmedi. Bu sefer Fransa devreye girdi. Biraz Türkiye devreye girdi ve başbakan Suudi Arabistan'dan çıktı. Fransa'ya gitti. Sonra Lübnan'a geldi. İstifasını geri aldı. Yani bakınız, tuhaflıkları görüyor musunuz? Sonra Barzani yönetimi durup dururken Türkiye'nin kendisine işbirliği yapan, çok ciddi katkılar sunan Türkiye'nin aksine çok açık kanaatlerine rağmen bir referandum çıkardı ve bir sürü bölge ülkeleri de kendisini uyarmasına rağmen referandumu uyguladı ama neticede işgal ettiği, ele geçirdiği toprakların %50'sini kaybetti ve şimdi akıbetinin ne olacağı belli değil. Sonra İran'da yine hatırlanacaktır bir sokak eylemleri başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail bunu desteklediklerini açıkladılar. Niye destekliyorlarsa. Şimdi yani, halbuki o İran'ın önünü mesela Sünni kesime karşı açan geçtiğimiz dönemdeki Obama yönetimiydi. Yani burada bu tuhaflıkların ardı arkası kesilmiyor. Ben sadece bu kesitten bahsettim. Biraz daha mesela Mısır'daki darbeyi hatırlayın önce. Libya'daki süren iç savaşı hatırlayın. Bizim hemen mesela yani destek verdiğimiz Sudan, Somali gibi ülkelerde olup bitenleri hatırlayın. Orada kurulmaya çalışılan baskıyı. Sonra Afganistan ve Pakistan'da yaşananları hatırlayın. Bu böyle genişliyor. Yani Türkiye'nin etrafında oluşan bir silsile var. Fakat Türkiye burada ve bütün bunların etrafında İsrail'in Kudüs'ü başkent olarak tanıma kararını mucibince Trump yönetimi başkenti Kudüs'e taşıma kararı aldı. Ve bunu Türkiye'nin yani hiç beklemedikleri bir mücadeleyle önce Güvenlik Konseyi'nde sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i tecrit ederek bütün dünyayı ayağa kaldıran sadece İslam dünyasını değil İslam İşbirliği Teşkilatı'nı topladı Türkiye ama sadece onunla da yetinmedi. Bütün dünyayı da ayağa kaldırdı. Yani Hristiyan ülkeler de başka ülkeler de destek verdiler bu sürece. Hani başka dinlerden ülkeler de ve İsrail Amerika Birleşik Devletleri tecrit edildi. Yalnız kaldılar. Bunun üstüne Türkiye ısrarla Suriye'deki problemi çözmek için gayret sarf ediyor. Bu arada Türkiye Elbap'a kadar giden harekatın devamında İran ve Rusya ile işbirliği altında Suriye'deki problemleri çözmeye gayret etti. İdlib'de bir çatışmasızlık bölgesi oluşturdu ve orayı askeri noktalar ve işte istihbarat ve diplomasi faaliyetiyle çatışmadan arındırmaya çalışıyor.
Fırat Kalkanı
zaten hani bu başlangıçtı. Birinci aşamaydı. Evet. İdlib ikinci aşamaydı. Sonra Türkiye bütün dünyaya, Amerika Birleşik Devletleri'ne bu PYD unsurlarını kabul etmeyeceğini söylerken Amerika Birleşik Devletleri dalga geçer gibi kalktı.
Kudüs'ü.
Kudüs hatasının yanı sıra.
Yani hemen pat diye hani böyle bir çatışmasızlık olacağını görür görmez sanki.
Tabii. Kudüs'ü bu İslam hemen dünyasının içindeki bulunduğu açmazı görerek bunu yapmak istediler. Fakat Türkiye'nin varoluşu bütün İslam dünyasını beraber hareket etmeye mecbur etti. Yani onun içerisinde bazıları söylene söylene yaptılar ama mecbur kaldılar. Çünkü Türkiye eli çok yüksekten, çıtayı çok yüksekten tuttu. Amerika Birleşik Devletleri kalktı. PYD ile ilgili, PYD'nin içinde yer aldığı o SDG ile ilgili bir sınır muhafızları oluşturacağını açıkladı. Sanki bir sınır çizmişler ve o sınırı onlar kontrol edecekmiş gibi. Bu zaten bardağa taşınan damla oldu. Türkiye buna çok sert müdahalede bulundu. Açıklamalarda bulundu. Sonra dikkat ediniz. O tarihten bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında daha önceden de bu yana yaptığı bir açıklama diğerini tutmuyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri
bir öyle bir böyle.
Evet. Savrulup duruyor. Evet. Şimdi bakınız Türkiye ne yaptığını biliyor. Ne yapacağını da biliyor. Çünkü çok açık bir şey var. Türkiye burada kendisine yönelik tehdidi, biraz önce bahsettiğim o güneyimizdeki bütün o kıpırdanmalarla beraber değerlendirdiğinde 15 Temmuz darbe teşebbüsü de dahil olmak üzere bunun ne amaçla yapıldığını anlıyor. Ve koyun gibi, kuzu gibi kaderine razı olacak değil. Yani kader dediğimiz elbette Allah'ın çizdiği kader değil. Yani evet. Trump'la İsrail'in oluşturmaya çalışacağı kadere razı olacak değil. Dolayısıyla onunla mücadele ediyor. Şimdi bu mücadelenin Cumhurbaşkanımız çok net açıkladı. Birinci yani aşaması Afrin, sonra Münbiç ve devamında da Fırat'ın doğusu olacak. Yani bu örgütün kendini en güvenli sandığı yerde, en başarılı sandığı yerde şimdi hiçbir direnç sergileyemeden, ezilerek yeniliyor olması bu örgütün etrafında oluşturulmaya çalışılan o hayal alemini yıkacak. Yani şu andan itibaren Türkiye'deki ve bölgedeki bütün herkesin önce Türkiye'ye konuşalım. Türkiye'deki biz meselelerimizi özgürlükler içerisinde demokratik hukuk devletinin standartlarında ve refahımızı artırarak çözeceğiz. Yani bizim problemlerimiz var, taleplerimiz var, farklılıklarımız var, tartışmalarımız var ama bunun yolu, yöntemi, nasıl bunların tartışıldığı vesairesi bizim anayasal sistemimizde tayin edilmiş durumda. Bölgedeki diğer problemleri de bölgenin istikrarını, sınırlarını ve bölge halklarının refahını artırarak çözülmek üzere Türkiye'nin işbirliğine açık bir alan oluşturmaya çalışıyor Türkiye bütün bölge ülkeleriyle. Şimdi İran, Irak üzerinden bu yapıldı. Ama bakın dikkat edin. Bütün bunlar yapılırken diğer yandan mesela Barzani yönetiminin yanlışı ortaya konuyor ama Barzani yönetiminin ve oradaki ahalinin hak ve hukukunu da savunan bir yerde duruyor Türkiye. Yani şimdi mesela Suriye'deki problemi çözüyor. PYD terör örgütünün faaliyetlerini, hakimiyetini engelliyor. Ama orada Kürtler de dahil olmak üzere bütün etnik grupların hak ve hukukunu savunuyor. Yani PYD, PKK rejimle işbirliği yaparken Suriye'deki Kürtlerin hakkını kim savunuyordu? Türkiye savunuyordu. Yani orada vatandaşlık hakkı dahi verilmeyen insanların hakkını Sayın Cumhurbaşkanımız savundu. Oradaki yönetime anlattı. Bunların büyük hatalar, eksiklikler olduğunu, problemler doğuracağını anlattı. Dolayısıyla Türkiye ne yaptığını biliyor, ne yapacağını biliyor. Türkiye'nin burada bir tarihi var. Ve bütün bunların yanı sıra aynı zamanda Türkiye geçtiğimiz yıl itibariyle %7'nin üzerinde büyüme sağlamış, istihdamını müthiş bir şekilde artıran işte bu operasyondaki kabiliyetlerini görüyoruz. Yani bu kabiliyet hani bir yandan ordu kapasitesinin kabiliyeti, ordunun gücünün gösteriyor. Diğer yandan savunma sanayinin kabiliyeti, diğer yandan da işte Kudüs'te de gördüğümüz Türkiye diplomasisinin bir kabiliyeti. Ve bütün bunlarla beraber Türkiye'nin içerisinde siyasi istikrarın, siyasi merkezin milletimizin desteğiyle oluşan tabiatıyla bu merkezin kabiliyeti, bunların neticesini Türkiye devşiriyor kendi içerisinde daha iyi bir noktaya gelerek. Şimdi Türkiye bu imkanı Suriye başta olmak üzere komşularına da taşımak istiyor. Bunun yolu da ekonomik, siyasi, diplomatik işbirliğinden geçiyor. Ve Türkiye bu manada ne yaptığını biliyor. Önümüzdeki dönemde bu bölgede dahil olmak üzere ne üdüğü belirsiz ve ne üdüğü belirsiz olacak. Yani ne yapmak istedikleri belirsiz, terör gruplarının dışında bir siyasi istikrar ve ekonomik istikrarın peşinde Türkiye.
Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, sağolunuz. Doktor Murat Yılmaz stüdyomuzdaydı. Haftaya Dünden Yarına Türkiye programı yine sizlerle olacak. Görüşebilmek umuduyla, hoşçakalın. Dünden Yarına Türkiye.